Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programda karşınızdayız. CKR'de Cemalettin Taşçı ile birlikte Aydınlanma Aklı dizimizi sürdürüyoruz. Kötülük kavramı üzerinde kalmıştık en son, onu devam ettireceğimizi söylemiştik. Kötülük iyi mi, kötü mü diye, mesela üşümek iyi midir, kötü müdür? Mesela ben ilk defa bu kış yeni üşüdüm ve bundan bir miktar hoşlandım. O kadar da kötü değilmiş gibi geldi bana. Evet, kötülük kimle göre iyi olabilir, kimle göre kötü olabilir bazı şeyler. Kötülüğü yok edemezsiniz hayattan demiştik.
Evet, şimdi aydınlanma aklıyla bağlantısını kuracak olursak herhalde işte doğrudan en kestirmeden zaten aydınlanma fikrinin, yani bizim aydınlanma dinimizin kutsal kitabında Kant'ta işte çok yoğun bir biçimde bir iyilik kötülük tartışması var ve aydınlanmanın temel polonlarından bir tanesi aslında o. O da işte Kant'ın hayatı boyunca şöyle bir izini sürersek aslında Kant'ta bile değişiyor. Yani Kant'ın başladığı noktayla iyilik ve kötülük nedir aramaya başladığı noktayla bulduğunu düşündüğü nokta arasında Kant'ta bile bu kavramlar değişiyor. Onun bir öncesi var. Yani işte Tanrı kusursuz iyi ve işte kusursuz güçlü olduğu halde alemde kötülük neden var tartışması çok uzun süre Hristiyan alemini meşgul etmiş ve böyle işte muhtelif cevaplar üretilmiş. Onların bir tür bilançosunu çıkarıp Kant işte bunlarla da hesaplaşıp falan birçok şey söylüyor. Dediğim gibi de kendi hayatı içinde de bunlar değişiyor. Ama yani şu, buradan yola çıkarak şuna işaret etmeye çalışıyorum. Birçok şeyin yanı sıra birincisi aydınlanmacılar inançsız değil idiler. Yani inkarcı değil idiler, isyancı idiler. Bunu bir kere daha vurgulamış olayım. Yani ortada bir kötülük diye bir şey var ve bununla mücadele edilmesi gerekiyor. Tanrı bunu bizim adımıza yapmıyor. Dolayısıyla bu bizim vazifemiz. Aydınlanma şeyinin altına yatan temel kavrayış bu yani. Kant'ın nihai olarak vardığı noktayı şimdi böyle çok Kantçıları da kızdıracak şekilde basite rica ederek özetleyecek olursam Kant'ın dediği şey özü itibariyle şöyle özetlenebilir. Yani bu alem insanlara dair olan alem. Mütemadi bir ilerleme içinde, daha o zaman evrim fikri falan yok yani. Mütemadi bir ilerleme içinde, dolayısıyla yarın bugünden daha ileri olacak. O ileri olacak ne demek? Daha iyi olacak.
İyi olacak, tabii.
Demek ki bugün kötülük olması çok da anlaşılmaz bir şey değil. Bugün kötülük var. Bu Tanrı'nın eksikliği, güçsüzlüğü vesaire falan açıklanması gereken bir şey değil. Tanrı bu dünyayı mütemadi olarak iyileşmek üzere yaratmış. Ve bizi de bu iyileşmeden sorumlu kılmış zaten. Aydınlanma yapan şey bu yani. Bizi bu iyileşmeden sorumlu kılmış. Demek ki bunu iyileştirmemiz gerekiyor. Demek ki şimdi kötülük var. Yani çok anlaşılır bir kavrayış. Eğer böyle alemi bir ilerleme patikasında görürsen, yani tabii ki kötülük var. Çünkü işte biz de bununla mücadele edeceğiz. Şimdi işin bu tarafı...
Kötülük olmasa biz olmayacağız zaten. Bizim görevimiz o kötülüğü temizlemek, ortadan kaldırmak.
Yani Tanrı'nın bizi yaratması için bir gerekçe kalmamış olacak. Yani bizi ayrıcı kılan, bizi diğer canlılardan ayrıcı kılan özelliğimiz olmayacak insan olarak, insan türü olarak yani. Dolayısıyla işte bizim varlık sebebimiz bu kötülükleri ortadan kaldırmak. Kötülüklerle mücadele etmek yani. Kötülükleri geriletmek diyelim. İlerleyecek olduğumuza göre kötülüğü geriletmek. Şimdi aydınlanmanın bu kavrayışında çok ciddi bir şeyim yok benim, itirazım yok. Ama burada bir parantez açıp şunu söylemek gerekiyor. İslam'da böyle bir paradoks yok. Yani Hristiyanlıktan İslam'ı ayıran birkaç tane çok temel husus var. Öyle zannedildiği kadar çok derin bir ayrılık yok aralarında ama yani birkaç tane çok temel husus var. Bunların birincisi belki benim en çok önemsediğim, İslam'da hayırda şerde Allah'tandır. Yani dolayısıyla bir kötülük gördük. O halde işte bu kötülük nereden kaynaklanıyor, neden kaynaklanıyor? Allah her şeye kadirse ve mutlak iyiyse bu kötülük nereden çıkıyor filan diye sorular zaten baştan iptal edilmiş İslam'da. Yani böyle sorular yok yani. Alemde hayır da var, şer de var ve bunların hepsi Allah'tandır. Bunlar üzerine böyle hani ahkam kesmenin falan da bir gerekçesi yok ortada. Buna ilave olarak yani bunu bir uzantısı olarak diyelim. buradan yapılabilecek bir çıkarım olarak da hayır da şer, şer de hayır vardır. Yani sen evet. Şimdi kötü diye gördüğün şey aslında senin için bir hayır olabilir ve işte iyi diye gördüğün şey de senin için bir şer olabilir, yani bir kötülük olabilir. Dolayısıyla İslam'da mesele daha o dönem itibariyle bakacak olursak uzak doğu felsefesinden nasıl desem bir hisse almış gibi görünüyor. Yani çünkü uzak doğu felsefesi aslında teknik olarak iyilik ve kötülük konusunda bu batı felsefesi diyebileceğimiz, yani Yahudi, Hristiyan ve İslam geleneğinden neşet eden, tek tanrılı gelenekten neşet eden batı düşüncesinden farklı olarak iyiliği ve kötülüğü öyle kavramsal olarak birbirinden ayırmaz. Yani işte yin yang vesaire falan, bunlar iç içedir. Birisi ötekisini gerektirir zaten yani. Bu anlamda bakacak olursak İslam kendi dahil olduğu gelenekteki deliği uzak doğudan aldığı bir yamayla yamamış gibi görünüyor. Bu yamadan mahrum olduğu için Hristiyan geleneğinde bu çok uzun süre üzerine kafa yorulmuş bir şey ve çok da çözüme de ulaştırılmış bir şey sayılmaz diye düşünüyorum. Şimdi Kant'ın bu kavramlaştırmasına, dediğim gibi prensip olarak bu parantezi kapattıktan sonra, yani Kant'ın bu kavramlaştırmasına prensip olarak itiraz etmesem de ayrıntılarında dibine kadar muarızım yani. Ayrıntıların tamamını da elden geçiremem ama yani bunların arasında birkaç tanesine değinmek istiyorum. Birincisi Kant'ın ilerleme fikri, yani böyle bir insanlık ilerlemeye kaderine mahkum edilmiş ve işte böyle insanın da o ilerlemeyi sağlamak gibi bir görevi var vesaire falan gibi şeyleri. Zaten işte aydınlanma dininin varlık sebebi bu. Bunun çok sıkıntılı bir kavramlaştırma olduğunu düşünüyorum. Yani pekala diyebilirim ki kardeşim ya bana ne ilerlemeden, insanın ilerlemesinden bana ne yani. Ben hani bu, ben üşümeyeyim ya da işte Celal üşüsün. Yani sadece bunu söyleyebilirim. Veya bir tüpçü olarak ya ben hükmedeyim de insanlık ilerlemesin de diyebilirim. Şimdi anladığım kadarıyla Türkçülerimiz zaten böyle söylüyorlar yani. Yani insanın ilerlemesi, ilerlememesi falan beni alakadar etmiyor. Yani biz Türkler olarak buna hükmedelim. Veya işte şimdiki İslamcılarımızın dünyayı kavrayış tarzı bu. Yani ilave olarak şunları söyleyeyim. Yani Türkler hükmetmiyor ise o zaman insanlık ilerlemiyordur yani.
Biz içinde yoksak tabii ilerlemiş olmasının bizim için bir anlamı yok. Yani, hatta bizi geri götüreceği için onu da kabul etmeyiz ilerlemeyi.
Evet, yani ilerleme dediğimiz şeyi Türklerin hakimiyetine girmek olarak tarif ediyor isek uzun süredir insanlık geriliyor yani. Yani şimdi bu ilerleme gerileme şeyi izafi yani. Buna ilave olarak benim Kant'ta en şiddetle muarız olduğum hususlardan bir tanesi, yani işte kötülüğü içgüdüyle iyiliği akılla açıklıyor olması, ilişkilendiriyor olması diyelim yani. Yani bu platonik dualite muhtemelen daha eski bir dualite. Bu da hani bunu kayda ilk geçirenlerden birisi olarak bildiğimiz insan Platon. Dolayısıyla bu platonik dualiteye çok erken yaşlardan beri muarızdım yani ben. Yani işte bunun kökleşmesi zaten, yani platonik olarak zaten var idi ama kökleşmesi Kant'la oldu. Aydınlanmanın da temelinde yatıyor olan şey bu dualite. Dolayısıyla bu dualiteye sonuna kadar muarızım. İnsana dair olan işte arzu, zevk arayışı vesaire, haz arayışı vesaire gibi şeylere baştan itiraz eden, yani böyle kuru, kemiksiz, akıl, İşte bedenden nefret eden, bütün bunlar aslında ilaveten de yani bütün bunlara bağlantılı olarak bütün bu akılları yürütenlerin tamamı hep erkek. O dönem ta Platon'da da böyle, sonrasında Kant döneminde de böyle. Yani çok erkek egemen bir dünya, erkek egemen bir kavrayış. Aslında burada dolayısıyla haz dediğimiz zaman akla gelen erkeklerin hazzı, o zaman da ilk akla gelen kadını arzulamak işte vesaire falan gibi bir şey yani. Kadın bir arzu nesnesi. Kendisi arzu sahibi bir özne değil yani. O dönemin zihniyeti itibariyle. Dolayısıyla aslında bütün günahı kadına yıkmak. Yani işte zaten Havva elmayı yemeseydi bütün bunlar başımıza gelmeyecek diye kadar giden. Yani bu dualitenin böyle uzantıları var. Şimdi bütün hikayeyi aydınlanma aklına sahip olanlar işte İslam'da kadın, Türkiye'de kadın vesaire üzerinden falan filan böyle bugünlerin Türkiye'sinde işte bugünlerin İslam'ında filan falan İslam'dan filan yola çıkarak küt diye bizim üstümüze kambur olarak alıyorlar ama yani bütün bu fikirler batılı fikirler. Yani kadının aslında kötülüğün simgesi olması batılı bir kavrayış yani.
Doğu felsefesinde o kadar değil, değil mi? Yok. Yani batıya nazara baktığımızda kadın daha kötüdür
olarak,
diye bir şey.
En azından yok. Kavramsal olarak yok yani. Pratikte evet. Mutlaka var. Ama sonuçta bunu hani hiç değilse kavramlaştırmaya kalkmamışlar yani. Ama yani Hristiyanlığın özünde mesela böyle bir şey. Öz lafından da nefret ediyorum ama yani Hristiyan orijininde diyelim, çıkışında yani İsa'nın işte İsa'ya ilk inanan sonuçta bir kadın. Yani İsa'nın işte en saygı duyduğu insan da bir kadın. Aslında buna benzer biçimde İslam'da da benzer şeyler var ve işte yani İslam'da da ilk Muhammed'e ilk inanan bir kadın. Sonrasında mesela Türklerin işte yazdığı Mevlid de şeyle başlıyor yani Amine Hatun Muhammed annesi. Yani sonuçta Muhammed'den önce annesine bir annesi zikredilerek başlıyor vesaire. Şimdi dolayısıyla kadınla ilişki daha insani yani. Ama Hristiyanlık Batı'ya transfer olduğunda, Roma'ya transfer olduğunda kadınsızlaştırılıyor yani. Çünkü kavramsal olarak. Şimdi böyle hani geçenlerde kim yazdı ya? Berktay yazdı galiba. İşte Germen kabilelerinde kadının daha eşitlikçi konumuyla işte Germen kabileleri Roma'yı ele geçirdiklerinde bu kadının statüsünün de işte oraya transfer olduğu vesaire bu melezlenmeden. Ya bunlar hikaye yani. Pratikte böyle olmadı yani. Hristiyan, Batı, Roma geleneği bariz bir biçimde kadını ikinci sınıf olarak gören bir gelenek. Pratiği budur yani. Bunu da yani aydınlanma değiştirmedi. Bunu demeye çalışıyorum. Aydınlanma evet. Netice itibariyle aslında kadınla ilişkisini doğrudan doğruya erkeğin haz dünyasıyla ilişkilendirerek ikinci sınıflaştırdı kadını yani. Böyle kurdu.
Yani aydınlanma aklı da erkek egemen bir akıl mı?
Aydınlanma öyleydi. Şimdiki aydınlanma aklı, bizim aydınlanma aklı dediğimiz şey yani bu dinin, aydınlanma dininin kilisesi erkek üzerindendir. Yani kadın orada bir şey değil. Hesaba katılacak bir faktör değil yani. Erkeği baştan çıkarmak hasebiyle şeytani bir şey olarak ancak hikayeye dahil olabiliyor. Yani hikayenin içinde yok yani.
O da iyileştirilmesi gereken, kötülüklerden arındırılması gereken bir durumda.
İyileştirilebilir bir şey gibi de şey yani, o çaresiz bir dert yani. Dolayısıyla ona atıf bile yok ya. Yani aydınlanmanın temel metinlerinde ona atıf bile yok. Ama şimdi bütün bunların aslında nasıl diyeyim, yaygınlaşmasında yol açan salonlar, Fransız salonları da kadınların yönettiği yerler. Bir de böyle bir çelişki de var işin içinde. Ağırlıklı olarak kadınların yönettiği yerler. Yani kadınlar, zengin kadınlar, aristokrat kadınlar, işte böyle entelektüel faaliyetler yürüten erkekleri finanse ediyorlar. Onları evlerinde topluyorlar vesaire filan falan. Ama bu erkekler o minnet duydukları kadınlara, onlarla flört ediyorlar. Kadınlar onlara kur yapıyor. Aslında bu bir cilveleşme ve karşılıklı kur yapma süreci öyle görünüyor. Ama sonuçta o erkekler konuşmaya başladıkları zaman kadınlar yine orada herhangi bir yani ev sahibesi olmak dışında o ortamı dizayn etmiş olmak, onu finanse etmiş olmak dışında da yine baştan çıkarıcılar. Yani negatif olarak ancak var olabilirler. Genellikle de var bile değiller yani.
Evet.
Ama bugün aydınlanma aklında yani kadın yeri başka, kadın var yani. Kadın oyunda da bir özne. Ama sonuçta işte bu iyilik kötülük, artık kötülük kadınla, iyilik erkekle ilişkilendirilmedi. Hatta bunun tam tersi olsa da bu iyilik ve kötülük böyle özsel olarak var yani. İyilik diye bir şey var, kötülük diye bir şey var. Yani bunların, bu, yani bunu bile bilmiyorsan yani şimdi üşümenin iyi olup olmadığını bile bilmiyorsan yani ne konuşuyorsun ya? Şimdi genel eda bu. Ya kardeşim bak görüp duruyorsun işte Trump kötü yani işte. Ya görüp duruyorsun bak orada şiddet var ve kötü. Ya işte görüp duruyorsun bak burada eşitsizlik var ve kötü. Yani şimdi neyini tartışıyorsun bunu? Şimdi eda bu. Ya bir kötülük nosyon olarak, öz olarak bir kötülük var ve işte bir de iyilik var. Şimdi bu aydınlanmacıların ya bak bu kötülüğü kademeli olarak geriletmek için varız. İnsan aklını kıymetli kılıyor olan şey budur falan çıktık artık. Yani kötülüğü imha edeceğiz, imkansız kılacağız.
Şimdi bizim tam da Türkiye'de meselelere bakış tarzımızı bir miktar gündeme getirmiş oluyorsun. Ne oluyorsa kötü dışarıdan oluyordur. Bir grup işte planlar yapıyorlar, Türkiye'yi mahvediyorlar. İşte bazen bu Amerika Birleşik Devletleri olabiliyor, bazen Rothschild'ler olabiliyor, bazen işte bu City of London diye bir başka bir merkez olabiliyor filan. Biz de o kötülüğe karşı mücadele ederek durumumuzu iyileştirmeye çalışıyoruz.
O kötülüğü imha etmeden tam bağımsız olamayacağız, yani dünyaya hizmet etmiş olmayacağız falan. Yani kötülüğü geriletmek değil işimiz, kötülüğü imha etmek.
İmha.
Ve yani bu sadece bize has bir şey değil, bu bizim transfer ettiğimiz bir şey de olabilir. Yani sonuçta Rothschild'lar, işte efendime söyleyeyim, bu pandemi sürecinde mesela dünyada yayılmış olan şu işte Trump'ın son yaptığı atraksiyondaki işte kanoncuların yaydığı, evet, paylaştığı şeyler falan bizim aslında tercüme ettiğimiz, kendimize tercüme ettiğimiz şeyler. Ama bizim burada şeytanlaştırdığımız her şeyi Amerika'da da şeytanlaştırıyorlar. Evet. İşte Almanya'da da onların muadilleri var ve sonuçta dünyayı iyiler ve kötüler arasında bir mücadele alanı olarak görmek çok yaygın bir şey. Bütün dünyada çok yaygın bir şey. Şimdi burada aydınlanma aklını aydınlanmadan ayıran temel şeylerden bir tanesi. Bütün bunlar nüansmış gibi görünüyor da nüans değil. Şimdi Kant'ta var olan ya da daha doğrusu aydınlanmada genel olarak var olan, işte Kant'tan mülhem var olan şey şu: yani orada bir kötülük var ve bunu gerileteceğiz. Yani bu bende de olabilir, sende de olabilir. Hepimizde kötülük olabilir yani. Şimdi tablo aydınlanma aklında böyle değil. İyiler var, ben iyiyim. Türklüğün zaferini isterken aslında herkes için iyi olanı istiyorum. Müslümanlığın zaferini istiyorken herkes için iyi olduğu için onu öyle istiyorum. Tamam mı? Bir de kötüler var. Onlar kötü olarak yaratılmışlar. Yani onların, yani Bill Gates kötü yani. Bize işte Microsoft da kötülük yaptı. Şimdi işte aşıyla kötülük yapacak. Yapıyor. İşte evet, bize çip takacak falan. Yani bu kötü yani. Bunu imha etmeden biz buradan çıkamayız. Kavram değişmiş durumda artık. Dünyayı kavrayışımız basitleştirilmiş, indirgenmiş bir şey haline aldı. İyiler var, kötüler var. Biz iyiyiz. Şimdi herkes de bu iyiye eşit derecede...
Bu bizi biraz rahatlatmıyor mu aslında? Bir konformist bir duruma gelmiyor muyuz? Meseleyi çok kolay tasvip edip ve çözümü de kolayca bulmuş oluyoruz.
Tabii çok rahatlatıyor canım. Yani bütün dinlerin müminlerini hayatını kolaylaştırdığı gibi burada da kolaylaştırıyor. Yani şimdi hayatı iyiler kötüler diye tasnif ettiğin zaman maç bitti yani. Şimdi herkes de kendisi iyi. Yani komünistler eşitlik istedikleri için iyiler. Milliyetçiler komünizm şeytan olduğu için kendileri iyiler. İşte İslamofobik olanlar İslam'dan dünyayı kurtaracakları için iyiler. Yani İslam şeytan. Müslümanlar kafirlerden dünyayı kurtaracakları için iyiler. Ama yani herkesin kavramlaştırması böyle yani.
İş adamları da insanlara ekmek verdiği için, iş verdiği için iyiler.
Evet. İşçiler iş adamlarının zengin olmasını sağladıkları için iyiler. Herkes iyiliği kendisine güzel bir kostüm olarak giyiyor yani. Şimdi kötülük de dışarıda kalıyor. Dolayısıyla da olay bir savaş, iyilerle kötülerin savaşı halini alıyor. İyilik ve kötülüğün savaşı değil yani. İyiler ve kötülerin savaşı halini alıyor. Şimdi burada kavramlaştırma böyle değişti yani. Bu hikayede izafi hiçbir şey kalmamış oldu. Benim bakış açımdan bakıldığında iyilik ve kötülük izafi kavramlardır. Yani bugün iyi olarak tarif ediliyor olan birçok şey bundan 300 yıl önce kötü idi. Yani mesela işte diyelim ki erkekler daha feminenler bugün. Her açıdan daha feminenler. Yani dünyada işte 4 milyar erkek yaşıyor ise bunların hani kendi problemini kendisi silah kullanarak veya zor kullanarak çözmeye yelteniyor olanı işte muhtemelen %5, %3 civarındadır. Yani işte Amerika'da mafya, işte Türkiye'de bir takım İnsanları dayak atarak yola getirmeye kalkanlar vesaireler falan %3 civarındadır. Kalanı oyunun daha yukarıda bir yerlerde bir takım kural koyucular tarafından dengeye getirilmesi, adaletin onlar tarafından sağlanmasını bekliyorlar. Bu bundan 300 yıl önceki erkeklere sorsan feminen bir tavırdır yani.
Tabii. Kötü bir şey.
Ya evet, kötü bir şey yani. Feminen olduğu için de kötüdür yani. Ayrıca hani feminen ve kadınla ilişkilendirilmeden de tarif edilse, yani kardeşim olur mu? Her insanın kendisinin adalet anlayışını peşinden kendisini feda etmesi vesaire filan falan, o işte insanca ve erkekçe bir tutum olarak da övülüyormuştur. Yani bu evet. Mesela Nietzsche de böyle yani. Nietzsche'nin Hristiyanlıkla da, modernlikle de, Kant'la da temel çelişkisi ana hatları itibariyle böyle kavruluyor olmasından kaynaklanıyor ve yani orada da büyük ihtimalle Nietzsche'nin dönemindeki evrim teorisinin kavranışından kaynaklanıyor. Yani bu dünya vahşi bir dünya. İnsan da bu vahşi dünyada, bu vahşi dünyanın kurallarına uygun olarak kendisini üst insan yaparak, yani daha güçlü, daha kaderine hakim, kendi kaderine hakim olarak ancak insan olmayı hak edebilir. Dolayısıyla böyle işte oyunun çözümünü, problemlerin çözümünü bir takım yasal düzenlemelere ihale etmiş olan insan çok da iyi bir şey değil yani. Şimdi Nietzsche açısından baktığımız zaman da, yani şimdi de Nietzsche'cileri kızdırmış olabilirim. Hani olayları çok basitleştiriyorum yani. İzleyiciler affetsin. Ama ana hatları itibariyle şimdi bugünkü bize çok iyi görünüyor olan olayları şiddete başvurmadan çözme eğilimi bundan 300 yıl önce çok da makbul bir şey değildi yani. Yaygın bir şey değildi en azından.
Bu siyasette de böyle bir dönem çok kötü gördüğün bir anlayış ya da siyasi lider bir süre sonra toplumun çok iyi gördüğü, sevdiği, takdir ettiği bir lider ya da anlayış haline dönebiliyor.
Tabii yani sonuçta her şey mütemadi olarak değişiyor zaten. Değişiyor. Yani kavrayışlar evet. Da değişiyor ve bu süreçte iyilik ve kötülük kavrayışları da değişiyor. Aslında her insanın kendi hayatında da bunlar değişiyor ama sanki bunlar değişmiyormuş gibi.
Değişmiyormuş gibi görünüyor.
Temelde sıkıntısı yani olay şöyle oluyor yani. Şimdi Bay X kendi kafasına göre işte falanca iyi filanca kötü diye tarif etmiş. Bunlar değişiyor yani zamanla. Aa bak, benim kötü dediğim meğer kötü değilmiş. İyi dediğim de meğer iyi değilmiş diyor. Ama o iyilik ve kötülük, iyiler ve kötüler kavrayışı sabit kalıyor. Yani ben öğrendim, herkes de bilmesi gerekir oluyor yani. Ya dünya öyle değil ya. Senin geçtiğin yerlerden geçmeyen başkaları var. Başkaları başka yerlerden geçmiş ve sen şimdi onlar hakkında, onların nerelerden geçmiş olduğu hakkında filan bir fikir sahibi değilsin yani. Şimdi Kant'la ilişkiyi sonlandırmak için şunu söylemek gerekiyor. Yani aydınlanmanın sonuçta bize hediye etti desek yanlış olacak. Çünkü daha öncesinden de var. Yani bize kazıkladığı kavramlaştırmalardan bir tanesi de şu yani. İyilik, iyi insanların örgütlenmesi ile birlikte işte ve onların, yani buraya kadarı dert değil, onların kendi kişisel ihtiraslarını frenlemesi ile ortaya çıkabilecek, ilerletilebilecek bir şeydir. Yani dolayısıyla bize insanın kendisinin, kendi kişisel menfaatinin vesaire falan kötü olduğunu da dayatıyor yani aydınlanma. Böyle sanki Voltaire hani hiç kendi kişisel ihtirası olmadan ya da Kant, kendi kişisel ihtirası olmadan o eforu harcamışlar alem için, insanlar için. Şimdi Erdoğan bizi mesela buna inandırmaya çalışıyor. Yani işte Türkiye'nin menfaati için, İslam'ın menfaati için. Herkes bize bunu inandırıyor. Ya halbuki herkesin kendi menfaati burada. Yani Kant'ın menfaati onları yazıyor olmaktaydı. Onları yazdığı için itibar görüyordu. Ama şimdi o ona self-interest, kendi ihtirasıymış gibi görünmüyor yani. Kendi menfaatiymiş gibi görünmüyor. Yani Voltaire kendi menfaati, kendi menfaatiymiş gibi görünmüyor. Halbuki ben buradan baktığım zaman görünüyor ki pekala onlar kendi menfaatleri için yapmışlar yani.
Bunu öyle ilan etmiş olsa vakti zamanında diğerleri de kabul ettiremez yani. O zaman sevimsiz bir duruma gelir. Bunu kendim için yapıyorum demesi diğerleri tarafından hoş karşılanmayabilir.
Zaten de farkında değil muhtemelen. Yani belki sonuçta de. Yani insanın kendisini tatmin etmek, yani insan dediğin şeyin bir biçimde kendisini tatmin etme ihtiyacı var ve bizi güdüyor olan, yani bizi aklımızı kullanmaya güdüyor olan da zaten özü itibariyle o kişisel menfaat arayışımız. Yani kimimiz bu menfaati daha zengin olmakta, kimimiz daha itibar sahibi olmakta, kimimiz daha çok boş vakti olmasında, kimimiz Kant okumakta, Nietzsche okumakta falan buluyoruz yani.
Evet.
Ama yani ben Kant'ı okuyorsam, yani buradan kişisel bir menfaatim olduğu için yapıyorum bunu. Böyle hissettiğim için. Bunu yanlış hissediyor olmak, doğru hissediyor olmak bahsi diğer. Yani orada benim sahiden de bir menfaatim olup olmamasını bilemeyiz. Yani daha doğrusu bunun sahicisi yok. Ya zaten benden başka bir ölçüm yok. Yani ben burada bir menfaat görmüşüm. Bunu böyle yapıyorum yani. Herkes kendisine kendince biçtiği menfaat de başka başka yerlerde zuhur ediyor. Ama yani bizi böyle işte nasıl diyeyim? Dual ve işte mutlak özcü bir takım kavramlara sıkıştırmış durumdalar. Şimdi bu çerçevede demek ki şu dualiteyle bir itişmemiz gerekiyor. Dualite çok eski bir şey. Yani dediğim gibi Platon'dan öncesi de muhtemelen vardır. İnsanı diğer canlılardan ayırıyor olan bir şey olduğunu insanlar çok eskiden hissetmişler besbelli ve bunu kavramaya çalışmışlar. Yani bu nedir işte ruhtur, akıldır filan. Yani şimdi kedinin davranışından farklı bir şekilde davranıyorum. Bir amaçlılığım var vesaire. Bu, dünyadaki düzeni kavramak konusunda kediyle kıyaslanmayacak kadar bir üstünlüğüm var. Bir lisanım var. Yani o kediler birbirleriyle iletişim kuramıyorlar. İletişim kuruyorlarsa da biz farkında değiliz.
Farklı değil, evet.
Ama yani sonuçta bizim bir lisanımız var ve onların yok yani. İşte mev deyip geziniyorlar ortada. Dertlerini anlatamıyorlar. Halbuki ben derdimi anlatabildiğimi zannediyorum. Celal bana bir şeyler söylerken derdini anlatabildiğini zannediyor. Ben ne kadar anladım bilmiyor yani ama o derdini anlatabildiğini zannediyor. Böyle gidiyoruz yani. Dolayısıyla bir üstünlüğümüz var ve bu üstünlüğü bir adını koymak için çok çaba harcamışız. Bir şekilde işte dediğim gibi ruh demişiz buna. Efendime söyleyeyim işte akıl demişiz. Bir şeyler. Bunun türevleri var işte. Vicdan var, adalet duygusu var falan filan. Birçok şey var ama ana hatlar itibariyle insanı diğer canlılardan ayıran ve tırnak içinde onu diğer canlılar üstüne koyan bir vasfı var. Bu vasıf ile bu insanın diğer canlılarla paylaştığı bir takım özellikleri var. Yani işte kedilerinde kalbi var, kedilerinde karaciğeri var. Yani onlar da işte bizim gibi karşı cinse ilgi duyuyorlar. Her ne kadar bizi onlar sadece belli periyotlarda duyuyorlarsa da bizim gibi azgın değillerse de. Bir de böyle bedi halleri var yani insanın. Diğer hayvani halleri var yani. Şimdi böyle tasnif edilmiş. Hayvani bir tarafımız var, bir de insani bir tarafımız var ve bu kutsallaştırılmış. Durmadan bu öne çıkarılmış yani. Pratikte olay böyle değil. Yani pratikte şimdi bu konuda işte Damasio'nun çok şık bir kitabı var. Çok kötü tercüme edilmiş ama çok şık bir kitabı var. Descartes'in Yanılgısı diye. Ben bunu Platon'un Yanılgısı olarak görüyor idim. Damasio'ya da kızıp da almıştım. Yani girişinden gördüğüm kadarıyla bu Platon'dan kaynaklanıyor. Niye Descartes demiştim, hıyar demiştim. Sonra o ileride bir yerlerde diyor yani. Aslında bu Platon'un Yanılgısı ama hani şu sebeplerle ben de kitabın adını böyle koymayı tercih ettim. Aslında orada yanlış bilmiyorsam nörobiyolog olarak Damasio şeyi anlatıyor. Yani sonuçta insanın sinir sistemi dediğimiz şey kendi başına çalışabilir bir şey değil. Yani o akıl dediğimiz şeyi, kendisine yüklediğimiz sinir sistemi, beyin vesaire kendi başına çalışabilir bir şey değil. Yani eğer hormonlar olmasa, yani o içgüdünün kaynağı olarak gördüğümüz, bizi baştan çıkarıyor olan, bedi olan, filan falan şey olmasa o sinir sistemi herhangi bir konuda herhangi bir faaliyeti yürütemez ve herhangi bir kararı veremez. Sonuçta biz bunun bir bütünlüğüyüz. Şimdi bu bütünlük tür asıl kıymetli olan yani bunların karşılıklı etkileşimi üzerinden biz bir takım işler yapabiliyor, sonuçlar çıkarabiliyoruz vesaire. O yüzden işte bu kişisel menfaat yani o kişisel menfaati koruyan, kollayan tırnak içinde işte bu şey olarak görünüyor. Endokrin sistemi olarak. Halbuki bizim kişisel menfaatimizi koruyup kollayan da o endokrin sistemiyle o sinir sistemi birlikte. Yani nedir kişisel menfaatimiz? Daha ilkel çağlardan bakacak olursak aslanlara yem olmamak. Değil mi? Şimdi bu bizim kişisel menfaatimiz. Ve bunu biz endokrin sistemimiz ve sinir sistemimiz birlikte çalıştığı için başarabilmişiz. Yoksa teknik olarak bizim kendimizi aslanlardan koruyabilecek ve soyumuzun tükenmesine mani olabilecek başka hiçbir donanımımız yok. Yani ne hızlı koşabiliyoruz, ne güçlüyüz. Sadece bizi işte bir aslan gördüğü zaman vücudumuza adrenalin yükleyen, hatta görmeden bizi sürekli tetikte tutan, işte stres hormonları vesaire salgılayan, sonra bunların etkisiyle belli hesaplamaları yapan bir tarafımız var. Bir de bunların etkisi altında, bunların oluşturduğu kimyanın içinde bir takım hesaplamaları yapan bir sinir sistemimiz var ve bu sayede biz kendi kişisel menfaatimizi yani hayatta kalmayı sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla bu dualite kafadan yanlış bir şey. Yani başımızı derde sokuyor olan şeylerden birincisi bu. Bu dualite yanlış. Biz bunların bir bütünüyüz. Bunların bir tanesini ötekisinin önüne geçirmek vesaire falan yanlış. Ama şimdi daha da
yani
çok...
Yani iyilikle kötülüğü birbirinin zıttı gibi görmenin bir anlamı yok. İyilik de olacak, kötülük de olacak. Bir arada olursa biziz diyorsun.
Oraya geleceğim şimdi. Yani sonuçta evet. Bu iyilik ve kötülük konusunda asıl nihai olarak söylemek istediğim temel husus şu. Bunlar izafidir. Şimdi aydınlanma dininin temel varsayımlarından bir tanesi her şeyin bir özü vardır ve bu öz zaman içinde korunur. Bir şey kötüyse kötüdür yani. Bir şey de iyiyse iyidir. Sonuçta bu sadece iyilik kötülük için değil. Bir şey güzelse güzeldir. Bir şey işte efendime söyleyeyim ağırsa ağırdır. Yani bir kütlesi varsa vardır. Bir hızı varsa onun bir hızı vardır filan. Yani her şeyin bir özü vardır ve bu özdür tayin edici olan. Biz şimdi bu işlerin her bir şeyin özünü bulacağız. Şimdi bunun Newtonyan bir açıklaması var. Newton'un dünyasında. Yani dünya dediğimiz kürenin, kütlenin bir noktada yoğunlaşmış olduğu varsayılır. Yani bu ağırlık merkezi dediğimiz noktada bütün kütle yoğunlaşmıştır, özdür. Yani orada dünyanın özü odur. İşte güneşin de kendi ağırlık merkezi vardır. Sonuçta sen iki noktanın birbirine göre çekimleri üzerinden hesap yaparsın. Aslında dünya öyle bir nokta değil ama yani sonuçta işte böyle bir öz kavrayışı var. Bunun yine Newtonyan formülasyonda yarattığı sıkıntılar var. O sıkıntıları aşmak için bir yığın işte Whitehead'in falan böyle yaptığı cambazlıklar var ama sonuçta aydınlanma, yani işin oralarını es geçecek olursak aydınlanma dediğimiz şey özler üzerinden bir, dolayısıyla her şeyin bir özünü tarif etme. Şimdi mesela aydınlanmacı İslamcıların yapmaya çalıştıkları şey ne? İslam'ın özü. Yani İslam'ın özü dediğin şey eğer o öz olarak kendisi iş yapabilmiş olsaymış niye değişsin yani? Değişmiş o. Değiştiği için İslam olmuş. Yani biz şimdi böyle o değişimlerin tamamına İslam diyoruz. Sen şimdi bana İslam'ın özü derken yine gidip 6. yüzyıldan değil 14. yüzyıldan birisini referans gösterip de bunu savunuyorsun mesela yani. Ötekisi işte İslam'dan sapma olarak bir şey tarif ederken 17. yüzyılda bilmem hangi referansı gösteriyorsun. Yani şimdi çünkü o İslam'dan sapma olarak tarif ettiğin şey 6. yüzyılda yoktu yani. Yani o İslam'ın özü dediğin, o İslam'dan sapma dediğin şeyi tarif etme imkanı yoktu. Öyle bir kavram yoktu. Dolayısıyla şimdi aslında hiçbir şeyin özü, öz olarak bir mana taşımıyor. O akışkanlık, o süreç bir mana taşıyor. Hristiyanlıkta öyle, Türklükte öyle, aktarık. Yani Türklük dediğin şeyin özünü için nerede tarif edeceksin? Yani işte bir tane insandan türemişiz. Sonra sayımız azalmış, işte tufan gelmiş, sonra yeniden türemişiz falan. Şimdi hangi safhada ortaya çıkmış Türk, neden ortaya çıkmış, kim kime Türk demiş de Türklük diye bir şey ortaya çıkmış falan, bunları bilmiyoruz yani. Şimdi kim kime Alman demiş, neden öyle demiş falan, bunları bilmiyoruz yani.
Şimdi de Türkçüleri kızdıracaksın, dur.
Herkes kızdırıyoruz, evet. Evet. Neyse, şimdi buradan da Platon'a bir şey çakacaktım, onu unuttum. Ha. Sonuçta bu öz kavramının benim bildiğim en sapıkça formülasyonu aslında Parmenides'te var ve işte Platon da kariyerine Sokrat'a iltifat ederek başlamış ama nihai noktaya Parmenides'e taparak gelmiş olan bir adam. Parmenides dediğin adamın dünyayı kavrayış tarzı şöyle yani. Aslında dünyada hiçbir şey değişmez. O bizim değişim diye gördüğümüz şey halüzinasyondur. Yoktur yani. Yani hiçbir şey değişmez. Hepsi, her şeyin özü vardır ve o sadece biz onu bilemiyoruzdur yani, olsa olsa hani o dönemin kavramlaştırmasıyla. Şimdi evrim teorisi bize bunun tam zıttı bir şey söylüyor. Yani ama evrim teorisine gelmeden bir de bu izafilik hikayesini eşeleyelim. Sonuçta bu aydınlanma aklının bu mutlakçı kavrayışına, aydınlanmanın bu mutlakçı kavrayışına, aydınlanma aklı değil, mutlakçı kavrayışına ilk ciddi itiraz olarak Einstein'ın izafiyet teorisi gösterilir. Yani evet, o devrimci bir, yıkıcı bir şey. Bir dakika yani, sonuçta biz böyle orada bir takım bilgiler var ve bu bilgiler herkes için, yani doğruysa herkes için doğru, yanlışsa herkes için yanlış filan diye bakıyor idik. Şimdi ama Einstein'ın formülasyonuyla işte gözlemcinin hızına, pozisyonuna vesaireye falan bağlı olarak bu bilgiler değişiyor. Bir dakika, şimdi kafa karıştı. Ama benim açımdan asıl izafiyet bu değildir yani. Benim açımdan asıl izafiyet evrimin getirdiği izafiyettir. Yani evrimin getirdiği izafiyetin iki tane temel boyutu var. Birincisi şu, sonuçta Biz ceylan diye bir türden söz ediyoruz ve bu ceylan dediğimiz tür aslında işte belirli bir genetik kod vesairesi falan var ise de ama bütün bir ceylan türünün dünyada var olduğu dönem boyunca mütemadiyen değişmiş. Yani o genetik kod değişmiş yani. Yani biz hala onu bir ceylanı bir kunduzdan ayırt edecek kadar belirgin bir genetik farklılıktan söz edebiliyoruz ama sonuçta bulduğumuz ilkel ceylanlarla şimdiki ceylanlar arasında genetik kod açısından anlamlı bir fark var. Yani ilk insanlarla şimdiki insanlar arasında genetik kod açısından anlamlı bir fark var yani. Yani belirli genler artmış, belirli genler azalmış vesaire. Sonuçta değişen bir kompozisyon var. Yani genetik nasıl desek haritamız aynı kalmakla birlikte bu haritanın içindeki dağılım, yerleşim vesaire falan değişmiş yani. Ve bu sürekli değişiyor. Değişebiliyor olduğu için zaten var olan ne varsa o oluyor yani. Bu yüzden bir izafiyet var. İkincisi sonuçta asıl derin izafiyet şu. Yani sonuçta Celal için doğru olan benim için sırf Celal için doğru olduğu için yanlış olabilir yani. Aslan için doğru olan sırf aslan için doğru olduğu için Ceylan için yanlış. Doğru ve yanlıştan çıkaracak olursak aslan için iyi olan Ceylan için kötü çünkü yani aslan için iyi olduğu için kötü. Yoksa yani Ceylan için o manasız bir şey. Öyle bir faktör yoktu. Ama aslan için Ceylan'ın iyi olması, Ceylan'ın ölmesinin iyi olması Ceylan için kötü oldu yani. Şimdi böyle bir hal içinde yaşıyoruz. Ve gerçek bizim yaşadığımız hayatta da yani sosyolojik olarak da olay zaten böyleydi. İş giderek derinleşiyor olmasının arkasına yatan şey şu. İnsanın çok yakın bir tarihe kadar, çok yakın sayılacak bir tarihe kadar çevresi yani maruz kaldığı tehditler, efendime söyleyeyim işte fırsatlar ve vesaire yani hayatını belirliyor olan faktörlerin ağırlıklı bir bölümü insan dışı tabiata bağlıydı. Yani işte orada toprak verimli olacak, efendime söyleyeyim yağmur yağacak, zamanında yağacak, uygun miktarda yağacak, sel gelmeyecek, çekirge sürüsü gelmeyecek falan. Şimdi bekanın yaslandığı şeyleri, faktörlerin önemli bir bölümü insan dışı doğa.
Evet.
İnsanın sana verdiği zarar, verebileceği zarar, insan türünden gelebilecek zararlar, diğer insan dışı tabiattan gelebilecek zararlarla kıyaslandığında çok daha az. İnsandan gelebilecek fayda da tabiattan, insan dışı tabiattan gelebilecek faydadan daha az yani. Tamam, dolayısıyla belirleyenimiz, hayatımızın esas belirleyeni insan dışı tabiattı. Çok yakın bir tarihe kadar. Ama bilhassa sanayi devrimiyle birlikte bizim insan dışı tabiata bağımlılığımız hızlı bir biçimde erozyona uğramaya başladı ama insana bağımlılığımız hızlı bir biçimde artmaya başladı. Dolayısıyla bizim hayatımızı belirleyen esas faktör diğer insanlar olmaya başladı. Ve bu noktadan itibaren de insanların insanlarla çelişkileri, insanların tabiatla çelişkilerinin önüne geçti.
Bu çok radikal bir değişim.
Çok radikal bir değişim. Ve bu çok yeni bir değişim yani. Biz o süreçte işte sonuçta içinde yaşadığımız nasıl diyeyim sosyolojiyi, siyaseti vesaireyi falan yeniden üretmek, inşa etmek, icat etmek zorunda kaldık yani. Bu süreçte iyi ve kötü konusunda da işte iyinin ve kötünün kaynağı olarak diğer insanlar belirleyici olmaya başladığından itibaren de eski kavramlarla bunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla işte eskiden rahattı, ne güzeldi yani işte başımıza bir dert geliyordu, evimize bir salgın geliyordu ve bunu işte orada kötü ruhların ürünü olarak görüyorduk. İşte o kötü ruhlar geçen de anlattığım gibi evimizin önüne, kapının girişine bir bariyer koyarak dümdüz giden kötü ruhları engellemeye çalışarak falan filan. İşte şimdi artık öyle kötü ruhlar kalmadı, kötü insanlar oldu. Şimdi orada kötü insanlar var ve bunların tek muradı kötülük yani. Başka hiçbir dertleri yok. Türklüğü ortadan kaldırmak gibi yani. Zaten de aslında hep böyleymişlerdi bunlar. Ta Çimpe Kalesi'ni biz fethettiğimizden beri. Yani biz Çimpe Kalesi'ni fethettiğimiz zaman birilerine niye kötülük yapmamış olduk? Niye kötülük yapmış olmadık diye sorayım yani. Ya da biz...
Biz kötülük yapmıyoruz çünkü.
Ve yani şimdi iş buraya geliyor. Yani biz evet. Viyana'yı fethedersek bu Viyanalılara iyilik ama Viyanalılar Viyana'yı bizden korurlarsa bize kötülük oluyor. Yani şimdi... Dünyayı böyle formüle ediyorsun, etmeye başladın. Şimdi Viyana'yı muhasara edenlerle Viyana'yı müdafaa edenlerin kavramlaştırması böyle değildi yani. Yani bu bizim şimdiki kavramlaştırmamızla o tarihlerdeki olayları açıklıyor olmamız. Çünkü bizim şu anda bizim düşmanımız da dostumuz da insanlar. Ve burada Fatih Terim nadiren akıllıca laflar ediyor. Bir akıllıca ettiği laflardan bir tanesi, o daha veciz bir biçimde söylemişti. Ben şimdi kendi dilimle söyleyeyim. Hani böyle kendilerinin çok iyi olduğunu düşünüyor olan insanların eline kötülük fırsatı geçmemiştir diyor yani. Demişti bir zaman. Yani evet, yani esasında mesele sonuçta insanların eline, yani birçok iyi insan bugün, kendisini çok iyi görüyor olan birçok iyi insan, yani atıyorum mesela adam mülkiyeden KHK ile atılmış. Tamam mı? Şimdi atılmış olmasına benim içim yanıyor mu? Yanıyor yani. Ama bunu öyle bir anlatıyor ki, öyle bir formüle ediyor ki, diyelim orada kötüler var, burada iyileri tasfiye etmişler. Halbuki ben biliyorum ki hasbelkader o dekan olsa ve başka hikaye başka türlü dönse, gözünü kırpmadan mülkiyeden tard edeceği bir meslektaşı var yani. Mesele şu, birilerinin eline bu fırsat geçmiş, birilerinin eline geçmemiş. Tamam, yani tek ayırıcı faktör bu. Dolayısıyla şimdi buradan benim açımdan kötülüğün kaynağına gelebilirim yani. Benim açımdan kötülüğün bir tane kaynağı var, gücün merkezileştirilmesi. Gücü merkezileştirirsen o gücü ele geçiren kötüleşir. Çünkü aslında felsefi olarak bakarsam da kötülüğün benim açımdan kaynağı şudur, ölçünün kaçmasıdır. Ölçüyü kaçırdığın zaman kudreti hiç merkezileştirmezsen hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Yani sermaye belli bir miktarda yoğunlaşmazsa işsizler işsiz kalır. Sermaye eğer çok yoğunlaşırsa, adil rekabeti ortadan kaldıracak kadar gücü biriktirirse, o zaman yine hepimiz işsiz kalırız. Dolayısıyla kabul edilebilir, iş yapabilir bir merkezileşmeye ihtiyaç vardır. Bunu hep verdiğim misalle söyleyeyim. Bir pilin pozitif ve negatif kutupları arasındaki voltaj farkı iş yapmayı sağlar. Biz o sayede işte radyomuzu dinleyebiliyoruz vesaire filan falan, ya da işte cep telefonuyla konuşabiliyoruz. Ama bu voltaj farkı çok aşırılaşırsa yani yıldırım olur, düştüğü yeri yakar yani. Tamam, dolayısıyla bunun bir ölçüsü var. Tayin edici olan şey ölçüdür. Ölçü nerede peki? Yani ölçüye geldiğimiz zaman bu bizi ne kadar rahatlatıyor? Şimdi orada şöyle bir sıkıntımız var. Aydınlanma aklı bize diyor ki, ölçünün nerede olduğu dışarıdan akıl yürüterek, bilim marifetiyle, neyse yani, vicdanla, şununla bununla bilinebilir. Şimdi dolayısıyla biz bu ölçüyü bulalım ve Celal'e bildirelim. Celal o ölçüyü aşmasın. Cemal'e bildirelim, o da o ölçüyü aşmasın. Ama evrim teorisi, daha doğrusu evrim bize diyor ki, aha bu ölçü dışarıdan bilinemez. Aslan'la Ceylan birbiriyle rekabet ederken birisi ölçüyü aşar, yani aslan ölçüyü aşıp aşırı miktarda Ceylan'ı avlayacak kadar bir şeyleri gelişirse ortada Ceylan kalmaz. Ortada Ceylan kalmayınca aslanlar da açlıktan ölürler yani. Tamam, dolayısıyla bu ölçü bu ikisinin karşılıklı birbirine rekabetinden doğar. Yani dışarıda bir yerde bir kıstas yok. O yüzden izafidir yani.
Evrim yani teorisi. Aslan önündeki bütün geyikleri, ceylanları yemeyecek. Doyunca bırakacak ki kalsın. Onlar üreyebilsin ki.
Bunu kendisi kendi iradesiyle yapamıyor. Yani sonuçta yok, ceylan daha hızlı koşabilecek şekilde evrimleştiği için aslan evet, bütün ceylanları yiyemiyor. Yani eğer ceylan onu yapamazsa ceylanlar da yok olacak, aslanlar da yok olacak. Hep her şey yok olacak yani. Oyunu izafi kılıyor olan, oyun kılıyor olan bu yani. Her oyuncunun kendisi bu oyunun içinde mücadele ediyor ve sonuçta buradan bir armoni çıkıyor. Şimdi dolayısıyla hani ta Fitar'ın sözünü ettim, bir izleyicimiz de onun altına not düşmüş. Alemin bir müziği var yani. Bir ahengi var. Ve müzik dediğimiz şey özü itibariyle baktığımız zaman ölçü. Ben müzikten hiç anlamam. Hiç anlamam. Ama sen gürültü yaptığın zaman onun müzik değil de gürültü olduğunu, ya da ben şimdi elime bir gitar alsam, orasına burasına bakıp basıp tellere tıngırdatsam ortaya çıkanın müzik olmadığını biliyorum yani. Yani bu bende şey olarak var. Built-in yani hardwired, gömülü olarak var yani. Ben dünyaya gelirken bu nosyonla geliyorum yani. Nereden var, neden var bunları bilmiyoruz. Ama sonuçta hayat bunların üzerinden, alem bunların üzerinden, bu var olanların üzerinden inşa oluyor. Şimdi bunları es geçip kendi kafana göre dışarıda bir yerlerde bir müzik teorisi yapıp o müzik teorisine göre işte şunu yaparsan falan diyerek dünyayı tanzim etmeye kalktığın zaman bu aydınlanma aklı. Ya bak, bizim içimizden bunlar geliyor ve biz bu içimizden gelenlerle pekala kendi bencilce, bak Müzik dinlersen mutlu oluyorum. O yüzden müzik dinlemek evet. istiyorum. Bencilce bir şey yani. Yani niye uğraşıyorsunuz benim bencilliğimle yani?
Ama o da müzikte neler olmuş diye onu anlamak için uğraşacak, çalışacak ki tabii. Kaç ölçü var, nasıl notalar çıkıyor, ses nasıl buluşuyor falan, nasıl yapılmış diye hikayesini ortaya çıkaracak. Onu yapmışken bir de bir teklifte bulunuyor. Müziği öyle değil, böyle yapın diye. Sen ikinci kısmına daha çok itiraz ediyorsun.
İkinci kısmına da değil ya. Aslında üçüncü kısmına itiraz ediyorum. Bak müziği şöyle yapın dediği zaman bir itirazım yok. Böyle yapmayan kafirdir, imhayedim eskideki dediği zaman benim sigortalarım atıyor. Ya kimsin kardeş? Bak başka birisi de müziği başka türlü tarif etmiş. Şimdi Türkiye'de dünyanın her yerinde olduğu gibi halk kendi müziğini yapa gelmiş. Binlerce yıldır yapa gelmiş değil mi yani?
Tabii.
Yani ne yapmış? İşte Türkler yakmış. Bunları kendi enstrümanlarıyla seslendirmiş. O enstrümanları başkasından bir enstrüman görmüş, kendi enstrümanını değiştirmiş. Böyle ola geliyor. Yani. Eskiden beri söylediği türküleri o yeni enstrümanla, yenilediği enstrümanla bir yeniden söylemiş ve bunlar Sivas'ın zarasından çıkmış türkü, Erzurum'da başka bir şekilde söylenir olmuş. Denizli'ye ulaştığında başka şekilde, başka enstrümanlarla söylenir olmuş. Değişmiş. Artık izini bile süremeyebileceğimiz hale gelmiş vesaire. Sonra şimdi aradan zaman geçmiş. Türkiye Cumhuriyeti bunları derlemeye karar vermiş. Derlemiş, kayda geçirmiş. Ama değiştirmeyin. Özüne sadık kalın. Yani neyin özü? Bunun özünü nereden buldunuz? Siz bir tarihte bunu kaydettiniz. Oraya kadar bu yani onlarca yıl, yüzlerce yıl boyunca değişti. Şimdi sonra da Arif Sağ gibiler çıktı. Ve bunlar dediler ki bunların türkü söylemesini yasaklamak lazım. Niye? Çünkü özünden sadık. Ya, kardeşim bu Türkiye Anadolu'da 40 tane ozan varsa 40'ı 400 farklı şekilde söylüyor. Adam burada bir şekilde söylüyor. Gidiyor tek tarafta başka bir şekilde söylüyor. Şimdi ya kimsiniz bunun polisliğini yapıyorsunuz? Yani sıkıntı burada çıkıyor. Demeye çalıştığım şey bu. Şimdi bir kuralı koyduk. Kuralı ben koydum. Benim istediğim, benim keyfime göre koydum. Benim keyfime göre de değil. Yani aydınlanma böyle zikrediyor. Şimdi bunu kaydedeceğiz. Aslına uygun olarak filan. Şimdi bir aslına uygunluk vehmetmesen zaten bu lafları edemezsin. Ama bir aslına uygunluk, bir öz vehmetmişsin. Tamam mı? Şimdi falanca türkünün aslı şöyledir diyorsun. Yani yok onun aslı. Yok. Kaldı ki o, aslı öyle.
O tarihteki aslı öyle. Ondan önceki farklıydı diyorsun.
Ha, aslı öyle olsa bile aslının kıymetli bile. Olduğunun bir delili yok. Yani tabii. Tam da onu aslına saptırdığı için filanca ozan ona bir kıymet kazandırmış olabilir. Ben şimdi daha önce sözünü etmiş olmalıyım. Bilmiyorum yani bu işleri hiç bilmem aslında. Bir makalede okumuştum. Yani klasik Türk müziğini Batı müziği notalarıyla, Batı nota sistemiyle kayda geçirmek imkansızmış. Ama aslında zaten o müziği kayda geçirmek için uygun bir nota sistemi varmış yani modernleşme öncesinde. Ama genellikle kayda geçirmezlermiş. Sebebi şu yani imiş. Öyle anlatıyordu makale. Yani adam burada bir Nedim burada bir şiir söylüyor. Öteki onu besteliyor. Falanca da söylüyor. Şimdi onu dinleyen o dinlediğine bir şey ekleyip bir şey çıkararak başka bir yerde söylüyor. Vesaire sonuçta bunların hangisi popüler oluyor ise yani besteyi yapmış olan ortaya bir çocuk çıkarmış oluyor. O zamanla büyüyor. Olgunlaşıyor yani. Eğer kayda geçirirsen o çocuk haliyle kalıyor. Şimdi bu olgunlaşma, bu olma halini falan iptal edip bir şeyleri özüne indirgediğin zaman, aslına indirgediğin zaman vesaire falan bütün bunlar hayat alanı bulamayacak hale geliyor. Şimdi benim sıkıntım, aydınlanma aklıyla sıkıntım buralardan kaynaklanıyor. Yani ya bir serin olun kardeşim. Ben hiçbir şeyin aslına sadık kalmak zorunda değilim. Sizin elinizde beni aslına sadık kalmadığında Türklüğün sizin kafanızdaki aslına sadık kalmadığında imha etme fırsatı var ise bu dünya yaşanmaz bir dünyadır. Bunu efendice tartışalım desem tartışamazsınız. Yani tartışamayacağınız nereden belli oluyor? Bir laf edeni kapısının önünde darbe, çete haline gidip darbe etmenizden belli oluyor. Tartışabilecek kabiliyetiniz olsa tartışırdınız. E şimdi tartışabilecek kabiliyeti olmayanlar, tartışabilecek kabiliyeti olanları imha edebiliyor ise o toplum ölür. Senin Türklüğün de onlarla beraber ölür yani. Yani ceylanlar yok olur. Filan yani sonuçta bu iş böyle olur.
Bu arada ceylanlar daha hızlı koşmayı öğrenebilir belki.
Tam da oraya geliyor. Onların da evet daha yani bu oyunun içinde gerekeni yapmayı öğrenmeleri gerekiyor. Bir takım moral üstünlüklerden, şunlardan, bunlardan, bu moral üstünlükler vehmiyle yaratılmış bir takım sistemlerden medet ummadan yeni örgütlenme tarzları bulmaları gerekiyor. Şimdi olayı şeye bağlayayım. Sonuçta benim açımdan bütün hikaye, hep söyleye geldiğim gibi, bu ölçü de içinde olmak kaydıyla örgütlenmedir. Bir organizasyon biçimidir. Yani örgütlenme derken klasik aydınlanmacı, işte hadi gelin bakalım bir tane parti kuralım, bir dernek kuralım, işte bir tane başkan seçelim, görevleri dağıtalım falan gibi bir şey değil. Her birimizin rollerinin kendileri tarafından idrak edilerek belirlendiği bir self-organizasyon. Kendi kendine örgütlenme yani. Benim kastettiğim şey. Ve bu örgütlenme mütemadiyen değişir. Her birimiz bir örgütlenmeyiz ve değişiyoruz. Bizlerin örgütlenmesi. Sonuçta her bir insan bir örgütlenmedir ve her birisi mütemadiyen değişir. İnsanların bir araya gelmesinden bir takım örgütlülükler çıkar. O işte diyelim ki işte Türkiye'nin tabipleri bir örgütlülüktür. Kendi içinde Tabipler Birliği olsa da olmasa da, yani birbirleriyle alışverişleri itibariyle, yani birbirlerine bir şeyleri öğretirler, birbirlerinin hastalıklar hakkındaki şeylere müdahale ederler vesaire filan falan. Sonuçta Türk tabipleri ve Türk avukatlarının filan falan üzerinden bir başka örgütlenme çıkar. İşte buradan bir Türklük çıkar. Şimdi bu Türklüğü böyle çıkan, kendi kendisine zuhur eden bir şey olarak değil de, ya da Müslümanlığı, ya da Hristiyanlığı, ya da Almanlığı, ya da neyse aklına gelen yer. Bunları böyle kendi içinde harmonisi olan, ölçüleri yerli yerinde ve işte başkalarına müzik duygusu uyandıracak şekilde harmonisi olan bir şey olarak kendine örgütlenmesine izin vermez ise, bu faşizmdir. Kötülük buradan çıkar. Yani kötülük her yerden çıkar ama esas kavramsal olarak kötülük bu ölçünün kaçırılması ve örgütlenmenin aşırı merkezileşmesinin ürünüdür yani. Yoksa yani hepimiz hayata geldiğimiz andan itibaren, evet bu anlamda Kant'a katılıyorum, sürekli olarak kendimizi iyileştirmekle mükellefiz. Tabir buysa bunu söyleyeyim yani. Kendisini iyileştirebiliyor olan, daha iyi bir insan haline getirebiliyor olan insan hayatta tatmin bulur. Dolayısıyla bunu yapıyor isek, kendi menfaatimiz buradadır. Bunu yapabiliyor isek her birimiz, birçok kötülükle, kendi içimizdeki ve dışarıdaki birçok kötülükle karşı karşıya kalmış, bunları aşmış olacağız yani. Kötülüğü kavramsal olarak imkansız kılmaya çalışmak absürt ve zırva bir şeydir. Böyle tamamlamış olayım.
Peki burada bitirelim. Sevgili dostlar, burada sona erdiriyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.